Tepe. Yıllardan beri her akşam yaptığı, hiç yapmazmış gibi, hiç yapmamış gibi işi titreyerek, heyecanın ellerin ürperişinde, avuçlarının soğuk soğuk terleşinde duyarak yaptığı, her akşam yağmur da yağsa, hava soğuk da olsa yaptığı bir şey var. Değneğine abanarak ağır, yorgun adımlarla Aventinus'un eteğine tırmanmak. Ama ayaklarından çok değneğine dayandığı, güvendiği ayaklarınınkinden, bacaklarınınkinden çok değneğinin sağlamlığına güvenerek bu serüvene giriştiği günlerde geride kalmışa benziyor. Şimdi değneği ne kadar bükülmez olsa, kollarına duyduğu, değneği kavrayan ellerine duyduğu güveni yitirmeye başlıyor. Sona eren Kasım'la birlikte güneşli akşamlarda sona ermek üzere olduğunu düşünüyor. Birkaç haftadır öğle sonrasında uyku saatlerine ırmak boyuna gidip o tek kavan dibinde oturduğu zaman önünden hızla akıp giden suların yeşilden çok sarıya çaldığını, burgaçlarda kuru yaprakların, kırık dalların, çürümüş sepetlerin, küfelerin dönüp dönüp durduğunu görüyor. Irmağın ortasında sık sık sapsarı bir çamur akıntısını, bir toprak eriğini seçiyor. Geçenlerde bir köpekle sürüklüyor sular. Bütün bunlar gerilerde, yukarılarda, yağmurların hızlandığını, kışın başladığını haber veriyor. Uzak kuzey şehirlerinden gelen kimse yok gibi artık. Oraları kar basmış bile olsa gerek. Burada yağmur ara ara yağar, hava ağır ağır soğur. Ama Aralık ayı ne kadar güneşli geçse, ısıtacak, kemiğini, iliğini ısıtacak güneşi artık Mart'a dek göremez. Yağmur ne kadar seyrek yağsa, toprak Mart'tan önce kurumaz, taşlar Mart'tan önce ısınmaz. Mart'ı ısıtıcı güneşi yeniden yaşamak, tatmak, suların çamur sarısından yavaş yavaş yeşile dönüşmesini seyretmek, günün birinde karpuzları, İncirleri, üzümü yeniden görmek, uzaklarda, uzak zamanlarda, uzak yerlerde anlatılmış, hayal meyal anımsanan, olmayacak, inanılmayacak masallar gibi geliyor şimdi ona. Oysa yeniden incir, üzüm yemek, onu yeni bir kışa, büsbütün inanılmaz, yaşanması daha da az olası bir serüvene doğru sürüklemeyecek mi? O yaklaşmanın uzaklaştırıcılığını daha da acı, daha da keskin duymayacak mı yüreğinde? Sırtını bir daha bu akşam çevirecek ırmağa, suların uğultulu akışını arkasına alacak. Doğmadığı, büyümediği bu şehirdeki ama öleceği, toprağına gömüleceği muhakkak olan bu şehirdeki kalesinin, sarayının, tapınağının, tek biricik evinin, ocağının sağından yürüyecek, yolun çatallandığı yerde sağdaki patikaya dalacak. Bir daha dalacak. Yürümeyecek, ayaklarını değneğinin arkasında sürükleyecek. Her akşamki gibi bir yakarı bilinçliği içinde çukur alana inmiyorum, tepeye doğru çıkıyorum diye geçirecek içinden. Ağır ağır ilerleyecek, güneşle yarışır gibi. Bu yarışı her gün biraz daha erken başlatmak zorunluluğunun farkına vararak, adımlarını boş yere sıklaştırma, hızlandırmaya uğraşarak, bunun boşluğunu bile bile gönlünü duya duya Aventinus'un eteğine tırmanacak. Ağaçlığın başladığı yere dek, yaşının yetmişliğini her adımda duyuyor. Gerilerde, çok gerilerde, gene de dün gibi bir gerilerde, çocukken, daha bıyığı handise yeni terlemiş bir çocukken girdiği manastırdaki yetmişlik keşişi bugünlerde sık sık anıyor. Onun yaşlılığında ağır başlı bir dinçlik vardı galiba. Yürüyüşü daha hızlı, daha çevik, sırtı daha dik, gözleri daha keskindi. Aklında öyle kalmış. Yaşlanmış tek geri kulaklarıydı sanki. 20 yıla yakın bir zamandan beri sağır olduğunu söylemişlerdi kendisine. Manastıra ilk girdiği günlerde, o zamanlar 20'li yılı düşünmek ona surların dışındaki dünyayı düşünmek gibi geliyordu. 18 yaşını daha doldurmamıştı. 70'lik keşiş kendisiyle sesli dünya arasında kesilip kurumuş ilintiyi unutmuş gibi, göbek bağını kesip atmış gibi dinlemiyor. Söylenenleri anlamak, kestirmek için ağızlara, dudaklara bakmıyor. Pek az, ancak çok gerek saydığı şeyleri söylüyor. Günü okuyarak, dua ederek, avluda ayaklarının ucuna baka baka yürüyüp düşünceye dalarak geçiriyordu. Bir gün avluda böyle gezerken, o günlerde Andronikos'a yanaşmaya başlamış mıydı? Herhalde ilk günlerde, belki de ilk gün onunla konuşmuştu, ona bir şeyler sormuştu. Ama daha ileri gitmek istememişti. Ne var ki Andronikos da ona pek yüz vermiyordu galiba. Yoksa kendisi herhangi birine yaklaşmaktan, yanaşmaktan duyduğu sıkıntıya karşın Andronikos'u daha yakın mı bulmuştu kendine? Onu öbürlerine göre daha düşünceli, daha hiçbiri değil. İnsan daha sonraki olaylardan sonra kafasında kurup durduğu, yarattığı, artık hiçbir köşesinde gerçekliği bağlanmayan o masallar içerisinde düşünmeye başlayınca, daha sonraki olayları bu masallarla yorumlamaya başlayınca, oysa bu yapıntıların farkına vardıran yaşlılık, gerçekliğin insan yaşayışında ne kadar az yer tuttuğunu, ona yaşayışımızda ne kadar az yer verdiğimizi kabul ettiğimizi. Andronikos belki de ilk yaklaştığı adamdı. Neden sonra? Belki de ilk konuşmak istediği, ilk konuştuğu, ilk sevmeye başladığı, ilk güvendiği, bel bağladığı, ilk kendisini ilk kıran, ilk umut kırıklığına uğratan, daha sonra da kendisine ömrünün en büyük dersini veren adamdı. Oysa o keşiş, oysa o keşiş hangi basma kalıplığının ötesinde? Oysa o keşiş hep berisinde, hep berisinde kalmış olduğu kalıpların bir gün avluda ürkek ürkek gezerken başını kaldırmış, ileriye doğru bakmıştı. Yaşlı keşiş kendisine doğru geliyordu. Onu görmüyor gibiydi. İyi o kim yolundan çekilmiş, sırtını bir sütuna vermişti. Keşiş gelmiş, tam karşısında durmuştu. İyi o kim sütunun serinliğini şimdi bile duyuyor gibi kürek kemiklerinin arasında, karşısında taş kesilmiş gibi duran, kendisine yarı korku, yarı hayranlıkla bakan çocuğu, keşiş neden sonra görebilmişti sanki? Ona dönmüş, yanına gelmiş, kupkuru elini uzatıp çenesine sıkmış, elini sırtıyla yanağını sıvazlamış, okşamıştı. Önce sakalı titremişti galiba. Joachim bunun bir söz söyleme hazırlığı olduğunu hemen anlayamamıştı. Daha sonra iyi çocuk, güzel çocuk demişti. İnce, nereden geldiği pek anlaşılamayan, ıslıklı bir ses. Sonra sakalın titremesi durmuş. Ağız biraz daha açılmış, çok daha kalın, çatlak ama kesin bir ses çıkarmıştı. Keşke şimdiden benim gibi sığır olabilsen. 70'lik keşiş bir daha konuşmamıştı kendisiyle. Onu unutmuş bile görünmüyordu. Onu görmüyor gibiydi çoğu zaman. Gene de her karşılaşmalarında Joachim başını göğsüne doğru ağır ağır indirerek onu esenlemek gerekseyişini duymuştu o günden sonra. O yılın kışı çıkmak üzereyken 70'lik keşiş 7 günlük bir çileye çekilmiş. 8. günün sabahı da öldüğü haberi yayılmıştı ağızdan ağıza. Ölüsü daha da uzun, daha da genç görünmüştü Joachim'e. Şimdi bunları hatırlaması neden sanki? Hep o tilki vardı bu anılara karışan. O tilkicik, boynundan incecik bir zincirle sütunlardan birinin ayağına bağlı. Uzun zincirinin sağladığı yarım rahatlıkla oradan oraya sıçrayan, kendisini sevenlerle oynamaya bayılan, ellerini ısırıp ısırıp kaçma oyununu bütün öbür oyunlara yeğleyen tilkicik. Ama nasıl bir bağ vardı yaşlı keşişle tilkicilik arasında? Şu anda nasıl bir bağ? Değneğine sımsıkı sarılan ellerinde bir kızma, avuçlarına bir yavaşıklık duyuyor. Ürperiyor ama entarisinin sıcaklığı içinde. Mide bulantısı, korku bulantısı gibi geliyor. Bir korkunun gönül bulantısı gibi geliyor ağzına doğru. Midesinden ağzına doğru. O eski, sanki bütün ömrünce kendisini kovalamış olan o eski eksiklik, o suçluluk tadı. Sanki doğduğu günden bu yana durmadan duymuş da alışmış olduğu, insanın bozuk bir mideye, topal bir ayağı görmeyen bir göze alıştığı, gene de arada bir acısını, eksikliğinin, hastalığının, sakatlığının acısını duyduğu gibi alıştığı halde ara sıra canını yakan bu tadı, bu mide bulantısı gibi tadı duruyor. Artık bunun üzerine düşünmek bile boş. Yapabileceği tek bir şey var. Bu acı, yakıcı, öt gibi eksiklik, sakatlık, suçluluk tadının midesinden ağzına yükselişini duymak, beklemek, susmak, katlanmak. Bunu duyuyor işte o kadar. Tilkicikten ötürü. Duyduğu bu işte. Manastırın avlusunda uzun, incecik bir zincirle sütunlardan birinin ayağına boynundan bağlı tilkicikten ötürü. Yalnız ondan ötürü de değil. Bunu bilmek yeter mi? Bu soruyu bu akşam soruşu, sorması gerekmesi... Bu akşam gezintilerinin, bu töreleşmiş düzenin eksik bir parçasını bütünlüyor gibi değil mi sanki? Ama nasıl bir bağ vardı arada? Ürperdiği su götürmez. Ama havanın soğukluğundan değil ürperişleri, ürpertisi. Toprağın soğuğu bu, diyor kendi kendine. Toprağın. İçinde her geçen günle artan toprağın, ölümün payının estirdiği soğuk. Artık bu anda da, bu anlarda da, bu anlarda bile beni yoklamaya başlıyor. Ben de 7 günlük bir çileye mi çekilsem diyor. Oysa hakkı olmadığını düşünüyor. Böyle bir ölüme daha hak kazanmadığını biliyor. Hem bu akşamın bu güzelliğinde, bu olağanüstü ölçülülüğü, tartılılığı içinde bunların gevşini getirmek, bu yaşına karşın hala böyle inat etmek. Utanması gerek başka bir şey değil. Bu akşam hava güzel, yumuşak. Etlerinin, kemiklerin içinden bu soğuk toprak, bu soğuk su sızmasa derisine doğru, bu içten gelen ürperme olmasa havanın sıcak olduğunu bile söyleyebilecek. Ama bu değil. Böyle değil gerçekte. Bu değil bu akşamki havanın güzelliği, havanın özelliği. Başka bir söz, başka sözler bulmalı bunu anlatmak için. Havanın yumuşaklığından doğan, gelişen bir şey var. Yürümeye başladığında hava güneşliydi ama yavaş yavaş bir serinlik yayılıyordu ortalığa. Şimdi yürüdüğü, etlerine, eklemlerine hafif bir yorgunluk esrikliği bastığı, basmaya başladığı için, bütün çabasını bacaklarıyla kollarına yüklediği için, dışarılardan içine doğru bir sıcaklık akmaya başlaması şaşılacak bir şey değil. İçinden dışına doğru çıtırtılı bir takım kıvılcımlar gibi sıçrayan ürperti de uzun zamandır bildiği bir duygu. Ama güneş, Aventinus'un ardına çekildikçe, yürüdüğü yolda gölge koyulaştıkça, ilerideki ağaçların biraz seyrelmiş ama hala yemyeşil duran dallarını arasında, yaprakları arasında hışıltı artıp sertleştikçe, dağılan ışığın yumuşaklığı katmerleşiyor, kabarıyor. Koyulan bir şerbet düşünüyor Joachim. Gül yapraklarının rengini yitirdiği halde, incelip saydamlaştığı halde, o şerbetin içerisinde güllükten, yapraklıktan, salt tatlılıktan öte bir nesne oluvermelerini düşünüyor. Koyulan, olgunlaşan, aradığı söz bu. Bir olgunlaşan. Yemişler düşünüyor şimdi. Olgunlaşan. Derileri incelen, çatlayan, içlerindeki yumuşaklığı, tatlılığı artık kapalı, örtülü tutamazmış gibi çatlayan yemişler. Bu deri çatlaklarının kıyıları, kenarları çabuk kararır. Birkaç gün, birkaç saat ötesi ölümün bu başlangıcını çürük diye, küf diye, kararma diye ilerletir. Gül yapraklarını koruyan şey, onları güllüğün, yapraklığın, tatlılığın ötesine götüren şey o koyu şerbetin içinde yarı yarıya erimeleri değil mi? Havanın içinde bir renk var. Havanın içinde dalgın bir renk. Romanın tükenmez, bastırılmaz, değiştirilmez rengi. Bir bakıma kendi yurdunun, kendi şehrinin, kendisini kusmuş olan Bizans'ın rengini andıran bir renk. Ama ondan gene de başka. Solunda bir zamanlar atların koşturulduğu, oyunların oynandığı, yüzyıllarca bağrışmaların, çığlıkların, acı sesleriyle sevinç seslerinin, yuhaların, alkışların çınlayıp durduğu koca alan, bomboş, bakımsız, bir çukurluktan farksız uzanıyor. Bir uyku içinde gibi, bataklıklı, çamurlu, sazlı, sivrisinekli bir uyku içinde gibi. Bizans'ın ant meydanı da bir gün böyle mi olacak? Yüzlerce, binlerce insanı oraya doldurup taşıyor mu hala? Kanlı oyunlarını oynamaya, oynayanları seyretmeye koşuyorlar mı hala Bizanslılar? Bu kocaman bataklık, bu at adımlarına uydurulmuş koca alan da bir zamanlar Bizans'taki alan kadar canlıydı herhalde. Bugün burası ölü. Eski Roma, ardında unutulmaz, unutulmayan, kendini unutturmayan bir... Daha doğrusu orada burada dikilen, mermerlerin sararmış, bozarmış, yeşermiş, kararmış aklıkları da sayılırsa iki renk bırakarak göçmüş. Tuğla rengi. Bizans da günün birinde göçecek mi? Bu uçsuz bucaksız toprakların ortasında eski Roma'nın mirasına konmuş gibi egemen yaşayan yeni Roma'yı kimler yıkar bir gün? Kimler yıkabilir? Kimler nereden gelerek o Roma'yı bu Roma gibi yağma edebilir? Bunu düşünmek bile saçmalamak olmaz mı? Olmaz da niye olsun? Bu Roma yıkılıp yakılmadı mı? O büyük alanda toplananlar, oyunları seyrederken hala kavga çıkarıp birbirlerini vurmaya kalkıyorlar mı? Yoksa oyunları artık yasak mı edildi? Bizans tuğlaları iki renk oluyor, duruşları kabaca. Ama Bizans'taki duvar renginden daha sonra başlayan büyük renk, denizin mavisi, yeşili, leylak rengi, kurşun rengi burada yok. Oyunlardan sonra at meydanından çıkıp sokaklara dökülenler, başlarını biraz sağa, biraz sola çevirdiler mi, o rengi, bütün şehri saran o rengi görürler, görürlerdi. Oysa bu alandan çıkanlar, iki tepe arasından batıya doğru baktılar mı, ırmağın sularını ya görürler ya görmezlerdi herhalde. Romanın eksiği bu, denizin sarıcı rengi, göğün mavisiyle yetinme zorunluluğu. Yaşamayı eksiltmeden, eskitmek için kullanmak gerektir bir şeyi. herhangi bir şeyi, yaşamayı tüketmeden. Bu da öyle, tüketmek için başlamak gerekir. Yaşama sanki hiç gelmeyecek, erişmeyecek bir bayram gibi. Bir, belki bu yoldan giderek bir bayram nasıl beklenirse, belki bu yoldan giderek bir şeye varacak, bir bayrama nasıl hazırlık yapılırsa, nasıl yaşamanın bütün kaygıları, işleri, oruçları bayrama yönelirse, o kaygılar, o işler, o oruçlar nasıl o bayramda gerekliliklerinin doğrulanışını bulursa, ama bayram gelirse, burada duruyor, bayram gelirse, ama bütün bir ömür bir bayram hazırlığıyla geçer de o bayram gelmezse, bayramın geldiğini kaç kez düşündü hayatı boyunca, kaç kez işte geldi artık dedi, kaç kez artık gelen bu bayramla, bugün bu bayramı gelmiş sayacak mı ki? Oysa bir imgenin. Ama imge dediği anda, aklına imgeyi getirdiği anda bir sözle biçimleştiriyor bu kavramı. Bu söz bütün ömrüne, yaşamını başarmış olsa da olmasa da bütün ömrüne yön vermiş, bütün ömrünü yönetmiş bir söz değil mi? Ne yapmışsa o söz yüzünden yapmış değil mi? Hiç değilse öyle görünmüyor mu? O sözü de bir yana bırakabilmeli. Artık o sözün burada yalnız bir anlamı var. O anlamın ötesinde bir değer taşımıyor. Yaşamasını, yönettiği zaman taşıdığı değere yok yer buralarda. Hele bu anda, her sözün, her yerde, her çağda bir başka gerçekliği, bir başka geçerliği. Oysa bir imgenin, bir resmin, yan yana gelen iki rengin, bir rengin çeşitli ayrıntılarının üzerinde durmak düşünceyi sayıklatıyor. Asıl bundan kaçınması gerekmiyor mu? İnce bir vızıltı var havada, çok uzakta. Ölen çocuğunun başında ağıtları art arda dizen, uzun bir ağıt zincirini boğumlarını halkalayan, halkalarını boğumlayan bir kadının sesi gibi. Yer estikçe yükselen, sonra belirsizleşen bir ince vızıltı. Sazlardan, sazlığın dibindeki sivrisineklerden geliyor olsa gerek. Bu geniş bataklığın, bu at adımına göre tutulmuş ölçülerin doğurduğu, İki tepe arasında kalmaklığın, emzirdiği bataklığın karşı kıyısında, örenin dibindeki kulübelerde yaşayanların sarı benizli, şiş karınlı çocuklarını düşünüyor. Ama bu ağıt, çocukların analarından değil, sivrisineklerden geliyor. Değneğini tutuna tutuna doğruluyor bir daha. Kaç kez yapıyor bu devimli işi şimdilerde? Sayısını şaşırıyor artık. Daha birkaç yıl önce, ağaçlığa vardığı zamanki doğruluşuyla birlikte, 3 kez doğrulmak zorunda kalıyordu ancak. Yol boyunca, şimdi ise bir zamanlar ağaçlığa varmadan soluna bakmamaya çalışırdı. Ne göreceğini, göreceği zaman duyacağı sevinci, mutluluğu iyi bilen bir insanın haliyle oraya bakmamaya çalışırdı. Başı gözü o yana kayacak olsa sanki elini kaldırıp çenesini tutar, öbür yana çevirirdi kendi başını. Bu devimi eliyle, kendi eliyle yapar gibi. O zamanlar bu bakmamanın, bu bakmaktan, kendi kendine alıkoymanın arttırdığı sevinci bir top gibi, bir güvercin gibi, bir gülle gibi ellerinden, göğsünün kafesinden, gözlerinin mancınından atardı karşıya doğru. Karşıda yüzyıllardan beri esneyen ağızlara doğru. Oysa şimdi, değneğine tutuna tutuna her doğruluşunda, her içten gelen ürperişte, dışarıdan ensesine yapışan buzlu yelin her pençe atışında biraz daha ufalarak, boynunu biraz daha kısarak bakıyor karşıya. Her bakışıyla sevincini arttırdığını bilerek, her bakışın daha öncekilere katıldığını, daha sonrakilere bir açılış olduğunu duyarak, her bakışı bir kez daha arttırma pintiliğinden haz alarak, arttırılan şeyin eksilmesi korkusuyla herkesin de daha da büyük bir yılgıya kapılarak, orada, ağaçlığın orada top olacak. Güvercin olacak, gülle olacak gene, tilkicik olacak. Olgun havanın, olgun ışığın yemiş tadındaki olmuş, çatlamaya bile başlamış yemiş tadındaki akşamın durgun, saydamlaşan, incelen havasının ışığın içinde tilkicik gibi olacak. Yumulu gözlerini kırıştırıyor, kısıyor, sıkıyor. Aradaki bağın ne olduğunu, utanarak bile olsa nasıl sorduğunu, kendi kendine de olsa nasıl sormaya cesaret ettiğini anlayamıyor. O sabah hücresinin penceresinden o kapkara saçlı, kapkara entarili, kapkara bıyıklı, kapkaranlık suratlı, sakalsız hırpaninin önünden boynuna takılı ipin uzunluğunca kaçmaya, uzaklaşmaya uğraşan, çocukların seslerinden zaten çılgına dönmüş, kahkahalarının, attıkları taşların artık farkına bile varmayan, varmaz gözüken, bundan akan kandan habersiz, uzun burnunu bir duvara yapıştırmak için uzatıp duran o tilki yavrusunu gördüğü zaman içinde duyduğu acıma mıydı, öfke miydi, her ikisi miydi bilmiyordu. Ama kapının önünde gençliğinin bütün isyan gücüne sırtındaki urubasının gücünü ekleyerek çıkışmasıyla adamı alıklaştırdığı, tilki yavrusunu kucağına alıp kapıyı adamın karanlık suratına çarptığı anı, bugün, şu anda, şu yerde, denizlerce, dağlarca, ülkelerce, şehirlerce ötede ansayıp utancının köklerini eşeceğini daha dün aklına getirebilir miydi hiç? Bir adım daha. Bu gece yatağına yattıktan sonra bunları düşünecek değil mi zaten? Yatağına yattıktan sonra o günkü yaşayışının hesabını çıkarmaktan, eylemleriyle düşüncelerini, duygularıyla görevlerini karşılaştırmaktan, bunlardan ertesi gün için, daha sonraki yaşayışı için bir takım ana yönler, bir takım kurallar çıkarıp, bir takım sonuçlara varıp daha iyi, daha uslu, Tanrı'ya, Tanrı'nın buyruklarına daha uygun bir hayat yaşamaya çalışmaktan, bu dileğini gerçekleştirebileceğine inanmaktan vazgeçildiği nice oldu. Artık yatağına yattığında anılardan, eski eski, nereden çıktığı bile artık anlaşılmaz olmuş anılardan başka bir şey uğramıyor aklına, göz kapaklarının ardına. Acı çeken insan da görmemişti o güne değin, hayvan da. Acı çeke çeke ölen, acı içinde, acıdan ölen bir insanı, bir insanın yüzünü görmemişti daha. Birkaç dakika içinde ölüverenleri biliyordu. Onları görmüştü bir. Başlarına geleni anlamayan, şaşkınlıkları, ölümün ötesine dek inanmama, inanmama kalıpları içinde sürüp giden ölü yakınları da biliyordu. Bunların başlarına gelenle akıllarından geçirdikleri arasında bocalayıp duruşlarını da biliyordu. Ölülerin açık kalmış gözlerindeki, kapatılmadan önce gözlerindeki dikliği biliyordu. Ama acıdan öleni o güne dek. Hangi gün? Acıdan ölmekten korkmuştu o gün. Ama hangi gün? Hangi gün? Ölen insanların başında dövünenlerin duydukları acının arkasında sinsi sinsi kıvrılan, kıvranan, kıvrandırılan düşüncelerini biliyordu. Nasıl geçinileceği, cenazenin nasıl kaldırılacağı, desteksiz, karısız, çocuksuz, anasız, kardeşsiz nasıl yaşanacağı gibi sorulardı bunlar. Ölüm karşısında duyulan gizli sevinçler, alınacak öcün ağırlığını Tanrı'nın yüklenmiş olmasından ötürü duyulan gizli mutluluklardı. Ama o gün, Joachim acıdan öleni ilk olarak gördüğünde, hangi gün olduğu şimdi belli ya, bu acı, sökülen tırnakların, oyulan gözlerin, kesilen burunlarla dillerin, sökülen dişlerin, oyulan kemiklerin, kesilen parmakların, burulan erkekliklerinin acısı da olmamıştı üstelik. Acıların en korkuncu, en bayıltmayanı, en çıldırtanı, acıların, bakanların, bekleyenlerin, dinleyenlerin kafasında en ufak başka bir düşünceye yer bırakmayanı. Acıdan ölmekten o gün korkmuş, kararını o gün vermişti. O gün verebilmiş, aradan 15 yıla yakın zaman geçmesini beklemesi gerekmiş, sonra buraya. Şimdi yıllardan beri her akşam yaptığı, hiç yapmazmış gibi, hiç yapmamış gibi, içi titreyerek, heyecanını ellerinin ürperişinde, avuçlarının soğuk soğuk terleyişinde duyarak yaptığı, her akşam yağmur da yağsa, hava soğuk da olsa yaptığı şeyi yaparken değneğine abanarak, günün yükü ile ağır, yılların suçluluğu ile yorgun adımlarla Aventinus'un eteğine tırmanırken, Roma'ya gelmek üzere yola çıkışından önce bir yıla yakın zaman boyunca her akşam yaptığı başka bir yürüyüşü anıyor gerçekte. Güneşin doğduğu yer nasıl bilinmiyorsa, güneşin battığı yer nasıl bilinmiyorsa, buna karşılık bu güneşin dağların ardından çıkışı ile dağların ardına düşüşü arasındaki yolu az çok biliniyorsa, hele tepenizde durduğu zaman bu güneş nasıl bu dünyadan bilinen birkaç, iyi bilinen birkaç şeyden biri ise, o yürüyüşün de başlangıç noktası ile bitim noktası sisli bir takım yeşilliklerin buğulu unutmuşluğu içinde eriyor. Ama ortasına yaklaştıkça o yürüyüşün en parlak anı, öğle vakti, doruk noktası olan tepeye yaklaştıkça anılar aydınlanıyor. Tepenin doruğunda hiç erimeyecek bir buz parçasının keskin aydınlığı içinde o yürüyüş, deniz kollarının birleştiği noktada bütün öbür anılara meydan okuyan bir ölümsüzlüğe kavuşuyor. Belirli bir şey düşünmüyordu oraya çıkarken. Denecek olsa yanlış olurdu. Oraya çıkarken bir şey düşündüğü bile yoktu belki. Ya da aynı şeyi, aynı iki üç şeyi düşüne düşüne düşündüğünün farkına bile varmayacak biçimde düşüncenin de bilincin de ötesine geçmişti. bunu burada, o yürüyüşü yeniden başlatmak, yaşatmak işine ilk giriştiği zamanlar anlamıştı. Daha sonra bir şeyin aradan yıllar geçtikten sonra yeniden yaşanamayacağını birçok yaşıtları gibi o da anlamış. Bu yeni yürüyüşü yeni bir yaşantı, yeni bir olay olarak kabul etmek gerektiğine karar vermişti. Hiçbir şey düşünmüyordu yola çıkarken. Tepede karşılaşacağı güzellikten başka. O çıkışın başka bir yolu andırdığını, başka bir yolun simgesi olduğunu aylarca sonra kavrayıvermişti bir akşam. Başlangıcı, bitimi belirsiz olan başka bir yol. Her günkü yaşantılarla meydana getirilen, uzatılan bir yol. Ama bu yolun bir yerinde öyle bir tepeye, öyle bir doruğa varılırdı ki, o doruktan her yer açıkça, hiçbir gölgeyle kararmamış, ışık içinde, parıltı içinde görünürdü. İnsanın karşısında o üç yoldan gelen bir deniz düğümü neye benzetilebileceği pek önemli olmadan bir birleşmeyi, bir yücelmeyi anlatıyordu. İçinde doğduğu, büyüdüğü şehrin bütün güzelliğini bu düğümde görmeyi başarabiliyordu artık. Değişik akşamların, değişik ışıklarında, değişik renkler içerisinde bu gitgide boşalan bir kalıp. Bir zamanlar ağzına dek dolu ama ne ile dolu olduğu bilinmeyen süslü bir kutunun günün birinde boşalmış olduğunun ansızın farkına varıldığında, içeriğinin bilinmediğini, hala bilinmediğini, boşalışının fark edilmediğini anlamak gibi bir şeydi bu. Artık kutunun alışılmış süsleri, bezekleri vardı yalnız. İnsanı yalnız bunlar ilgilendiriyordu. İnsanın gözü, elleri, gönlü bunlardan başka bir şey aramıyor, alışkanlığın sivrilttiği belirli noktalarda yetiniyordu. Bu gitgide boşalan bir kalıp, bir güzelliğin gölgesi halini alan yürüyüş, yaşayış gibi olan bu yürüyüş, bir çıkıştan sonra bir doluluk, bir tamlık, bir tepeden çevreye, geçmişe, güçlüğe bakış anı ile bir dinlenme, ölümden, birazdan başlayacak inişten, ölüme doğru inişten önceki dinlenme anı ile, gücünün son damlasına dek kavranmasıyla anlam kazanmış bir denge anı ile taçlanan, doruklanan yürüyüş, günün birinde, gündelik yaşayışın içinde bir acı anı, bir iç burkuntusu, günün etine saplanan bir diken olmaya başlamıştı. Ölmeyişinin, karar vermekte bu kadar geç kalmasının, verdikten sonra da herhangi bir şey yapacak yerde her akşam bu gezintiye çıkmasının duyurduğu acıydı bu. Bu acıya, bu dikene katlanıyordu. Bu dikenin rahatlığının acısına katlanıyordu. Bütün acılarını, pişmanlıklarını, suçluluk duygularını bu dikende topluyor. Başka bir şey düşünmemek için artık bir felsefe imgesi olan boş, soyut bir dikenin acısına sığınıyordu. Sığındığı için katlanması, katlanabilmesi, acısını artırdıkça katlanmayı bir parçacık olsun bağışlayabiliyor. Kendini bağışlayabilmesi kendi gözünde kendini küçülttükçe duyduğu sevinci bilmezden gelmeye çalışıyordu. İçinden çıkılamayacak bir döngüye saplanmıştı. Kısır bile değil, bir dolap beygirinin kısırlığı bile düşündürmeyecek döngüydü bu. Dolap beygirinin suladığı bostanlar yerine çevresindeki çöle kum serptiğini düşünmeye başlamıştı ki yola çıkmıştı sonunda. Yaşamayı eksiltmek diye düşündüğü şeyle uğraşmaya o zaman başlamıştı. Ama şöyle, yüzeyden, derinine inmeden, inmekten dikkatle kaçınarak. Ama bugün bunları düşünürken, bir zamanlar derinine inmek diye tasarımladığı çocukluklara kapılmadan düpedüz, açıkça kurmaya, düzenlemeye çalışıyor kafasındakileri. Durması gerekiyor, düşüncelerini değil, bu sürüklenişi durdurmalı. Işığı, havayı, ısıyı, teri, yorgunluğu, ürpermeyi, tepeye çıkan yolu, değneğini, ağaçları, ağaçlığın başladığı yeri, ağaçlığın başladığı yeri, arkasından akan ırmağın rengine, bu akşamı, yatağını, tavanlarda canlanma, kıpırtısız parıltıları içinde başının üzerindeki kubbeyi, örtülü, çatılı gökyüzünü doldurmaya başlayan, büyüyen yurdun anlamını yaratan resimleri. Yeniden aklına getirmesi gerekiyor. Yaşayışında kaç bininci olduğunu şaşırdığı kaçışların bu en sonuncusunu, bu en yenisini artık durdurması gerekiyor. Derin derin soluklanıyor. Gözü yumulu. Dünya kararmış görünecek yumulu olmasa gözleri. İçindeki bulantı, yorgunluğun arttığı, sıkıntının yoğunlaştığı zamanlar duyulan o baygınlık özlemi gibi bir şey oluyor şimdi. Gözlerini ağır ağır açıyor. Soluna çeviriyor aşağıya. O büyük alanın, o oyun alanının atları, kalabalığı unutmuş sazlığına bakıyor. Üzerinde küçük küçük sivrisinek bulutlarının salındığı sazlığa, karşı yakaya daha bakmıyor. Biraz doğrulma, sırtını dikleştirmeye çalışıyor. Karşısında yol uzuyor bu akşam. Sağında solunda ağaçlar var artık. Ama ağaçlık diye bellediği yer epey uzakta daha. Aventinus'un gölgesi yavaş yavaş yola doğru ilerliyor. Birazdan artık hep gölgede yürüyecek. Ağaçlığa, ağaçlığın başladığı yere vardığında altındaki sazlık da gölgeye girmiş olacak. O zaman yalnız karşısı, yalnız o geçmişin büyük duvarları, o yüzyıllardan beri esneyen koca ağızlar ışık içinde yüzecek. Andronikos'un yaptığı kahramanlık mıydı? Kahraman mıydı Andronikos? Yıllardır, neredeyse bir ömürdür bu soruyu evirip çevirip soruyor kendine. Soruyor ama karşılığını vermeye yanaşmıyor. Yanaşmıyor da değil. Kahramanlığın ne olduğunu düşünmekten, yani tanımını yapmaktan, yani yapması gerektiğini kabul etmekten, yani yaptıktan sonra da bu tanıma göre kahramanlığın değerini düşünmek zorunda kalmaktan çekiniyor. Oysa durması gerektiğini, bu kaçışı durdurması gerektiğini düşünmek, bu çekingenliğin farkına varmaya da bağlanan bir iş değil mi? Öleceğim herhalde diyor. Ölecek olmasam bunları sanki bu akşam çözmem. Yıllardır yaptığım bir takım işlere, hareketlere sanki bu akşam kesin bir anlam vermem gerekiyormuş gibi niye davranayım? Öleceğinden değil. Öyle davranıyor çünkü. Ölmek bu kadar kolay olsaydı keşke. Oysa güç, ölümün güçlüğünü biliyor. İnsan bütün suçlarının, günahlarının yükünü taşır da taşır. Üstelik bu suçları, günahları, insanların da, Tanrı'nın da bağışlamayacağını oldukça genç yaşta öğrenir. Ama neden sonra inanmaya başlar öğrendiklerine? Neden sonra kabul etmeye başlar öğrendiklerini? Ölmez, ölemez. Yükünün altında ezilir utancından, güçsüzlüğünden. Bunları söylerken gözleri gene yumulu. Gene bir adım, bir adım daha. Bütün ömür boyunca yürüdüğü yolun artık doruğuna mı varıyor? Bugün doruğa erişeceği, düğümlenen üç kol deniz, yani Bizans'ın Akropolis'inden görülen deniz yerine Aventinus'un eteğinden Roma'nın zamanına, bitmeyen, süre gelen, süre gidilecek zamanını göreceği gün mü? O tepeye bugün varacak. O aydınlığa bugün erişecekse, günlerce, saatlerce yürüdükten, at koşturduktan sonra denize yaklaştığı zaman nasıl o bayram sevinci duyulur? Sonra bir dizi tepeden, tepecikten, çitten, fundalıktan sonra nasıl açık denizin açık kıyısına gelinir? Nasıl ya o denize dalmak, o denizde yürümek, o denizde yüzüp gitmek ya da geri dönmek? Ama denizi görmüş, tuzunu ciğerlerine sindirmiş olarak bir daha başını çevirmemesiye dönüp gitmek. Gelinen yoldan, bu dönüşün insanı artık hiç ama hiçbir yere götürmeyeceği bilinse de gitmek gerekirse, o da o tepeden dönecek, bir daha gelmemesiye dönecektir. Biliyor bunu. Ölüme dalar, uykuya dalar gibi ağır ağır ama bir ömür sürmüş olan çıkışın hızına göre çılgınca bir yuvarlanışla dönecek. Avlusuna, bir daha çıkmamasıya kapanacaktır. Bunu öğrendi çünkü bunca yıl boyunca. Hiç değilse uzun bir ömür yaşamanın tek iyiliği bu oldu herhalde diyor. Avlusuna kapanıp artık tilkiciyi bile düşünmeden. Artık karşısında türeyi verecek 18'inde bir keşiş yamağının, bir acemi oğlanın çenesine parmaklarını uzatmayı düşünmeden, hiçbir sakatlığı olmadığını, 7 günlük bir çeliğe çekilmesinin ne kadar gülünç bulunacağını düşünmeden, avlusuna kapanacak. Yaşama, bir bakıma başlamayı, başladığı için bitirmeyi, tüketmeyi artık düşünebilerek, başlayarak, bitirerek. Andronikos'un yaptığı kahramanlıktı. Hem son yaptıklarıyla değil, ta başından başlayarak kahramanlık etmişti. Kaçtığı günden başlayarak. Olmuyor. Gene buz tutmuş bir geçmiş zaman yokuşunda. Çocukların kaya kaya camlaştırdıkları bir çocukluk evi yokuşunda. Yokuşun en tepesindeki evde oturduğu için sıkıntıya bile katlanmadan kapısından çıktığı gibi kaymaya başlayabildiği, başlayabileceği bir noktanın kolaylığında duyuyor kendini. Buralara kar 40 yılda bir yağarmış. Saatlerden beri yürüyor gibi. Oysa gölge yolu ancak örtmüş. Biraz da altına doğru taşıyor daha. Saatlerden değil, yıllardan beri yürüyor denebilir. Yokuşun en tepesindeki evden çıkıp, çocukların camlaştırdıkları yokuştan aşağı kendini bıraktığı günlerden bu yana yıllarca, yıllardır yürüyor. Katlanması gereken tek sıkıntı, kayıp yokuşun dibine vardıktan sonra duvarları tutuna tutuna, kapaklanmamak için ağır ağır, ayağı kayıp yere yüzü koyun serilmemek için ağır ağır ilerleyerek yeniden rahat, hız içinde kaymak üzere yokuşun tepesine, evinin önüne bir daha çıkmaktı. Şimdi yeniden böyle bir yokuş bulmuş, kaymaya çalışıyor. Oysa buralara kar 40 yılda bir yağarmış. Oysa kendini yukarıdan aşağıya koyuverdikten sonra ağır ağır çıkmak artık yaşına uygun değil. Şimdi önce çıkıyor, sonra iniyor. Kaçıyor, kaçmanın yolunu buluyor gene de. Andronikos'un kahramanlığı ise kaçışıyla başlamıştı. Kabul etmeyi reddedecek insanın yiğitliğini, kahramanlığını göstermek istemediği için kaçmasıyla birlikte kahramanlar arasında karışmıştı. Çok sonraları bu kaçışın adada geçirdiği ilk günün öyküsünü kendisinden dinlerken bir gün gelip ona bu kaçışı yüzünden kahraman diyeceğini, kendi kaçışını taştan taşa, yerden yere vururken onun kaçışını acaba sevdiği için mi böyle düşünmeye? Oysa kahramanlığı nice zamandır yüceltici, yüce bir şey olarak değil, küçültücü, küçük. Küçültücü de değil, yüceliksiz, yüceltmeyen bir şey olarak görüyor. Ama nasıl bir takım topraklar üzüm, bir takım sular lülüfer yaşatıyorsa, üretiyorsa, bir takım kentler, bir takım insan topluluklara kahraman yaratıyordu. Kendisinin kahraman olmaktan kaçınması, kahraman olmamak için bütün gücünü kullanmış olması gerçekte bir şey değiştirmezdi. Önemli olan kahraman yetiştiren bu kentlerin, bu insan toplulukların onları yetiştirmez duruma gelebilmesiydi. Onları yetiştirmeye gereksinmemesiydi. Ama böyle bir şey nasıl olur, ne zaman olur? Bunu kimse bilmiyor daha. Andronikos'un kaçtığı gibi değil, kendi kaçtığı gibi kaçanlar bile, kendi bile bir bakıma kahraman sayılmıyor mu buralarda? Gerçi aradan geçen 30 yıl, her türlü kahramanlığı, kahramanlık düşüncesini, anısını, gölgesinin gölgesini alıp götürmüş, silmişti. Ama sözlerin bir anlamı, bir değeri vardı hala. Onlar, sözler, anlamları kolay kolay ölmüyordu. Tilkicik gibi, suyun içinde debelenen, kendisini suyun içinde tutan ele hiçbir şey yapamayan, her türlü boğulmayan tilkicik gibi. Tilkiyi o havuzun, o taş teneklerinin, o tabut biçimde havuzun içinde tutarken, kahraman olmamayı sağlama bağlamak, kahramanlaşmak için gönlüne depreşen son tutku kırıntısını öldürmek istemişti. Bunu yıllarca bu kadar açıklık, kesinlik, kolaylık içinde düşünememiş olduğu için, şimdi kendi kendine kızması, daha da büyük bir çocukluk, bir bunaklık belirtisi olmaz mı? Oysa bunaklığı da çocukluğu da kabul etmek istemiyor. Kondurmayacak onları kendine. Bir adım daha attığını bile bile, duya duya bir adım daha atıyor. Gölge şimdi sazlığın, at tonaklarını düşünü bile görmeyi unutmuş, sazlığın kıyısını kemiriyor. Karşıda yüzyıllardan beri açık duran ağızlar ağır ağır. Yüzyıllardan beri etleri çürümeye yüz tutmuş, içi, bağırsakları dalağı, çamur gibi halleriyle gözükmeye başlamış bir ceset gibi. Yinelene yinelene anlamını yitirdiği sanılan bir takım sözlerin, deyimlerin, ansızın, hiç değilse bir zamanlar gerçekten bir anlamla yüklü olduğu anlaşıldığı gibi, tavanları, duvarları tutan kemerlerin altındaki girintiler, bir zamanlar insanların yaşadığı, oturduğu, akla gelecek her şeyi, gelmeyecek her şeyi yaptığı girintiler şimdi dişsiz ağızlar gibi batan güneşin ışınlarını karşıdan aldıkları zaman renklerin en olgununa, toprak rengine boyanır. İşte bu esnemelerin sonunu bir türlü getirememiş ağızlar şimdi ağır ağır o toprak rengine, sıcak, olgun, yaşanıp korkmadan, yaşanıp tüketilmiş bir hayatın ötesinde ölümün o en güzel rengini ölen günle birlikte kuşanırken, karanlıktan gene aydınlığa çıkacağını bilir gibi, ölen günün karşısında bir çeşit ölümsüzlük güveni içinde değiller mi? Bayramın en büyüğü, ölüm gelip ön duvarlarını kopardığı, içlerini açıkta bıraktığı günden beri, ayık gezmeyen, şaraptan başka besin bilmez hale gelmiş adamları, yaşamaktan, düşkünlük içinde yaşamalarını tüketmekten çekinmedikleri, korkmadıkları için bugün birdenbire anlar, hiç değilse anlar hale gelebilecek mi? Bu tümceyi bitiremeyeceğim diyor. Bu tümceyi ancak tepeye ulaştığımda, batan günün son ışığında o esneyen ağızların ısındığını gördüğüm zaman yapabileceğim, bitirebileceğim. Son söyleyeceğim o olacak. Ondan önce çocuklar alıyor ansızın çevresini. Gülen, bağıran, garip sesler çıkaran, uluyan çocuklar. Her zamanki gibi, her yerdeki gibi yırtıcı çocuklar dura duruyor. yapılması gerektiği bir şey yapmakta geç kalıyor. Bir tanesi elindeki değneği kapıp çekmeye kalkıyor bile. İyi o kim doğruluyor. Çocuklar çekiliyorlar. Değneğinin yerden kalkmadığını görünce kaçmaktan vazgeçiyorlar. Duruyorlar çevresinde. Bir tanesi deli diyor. Bir tanesi yabancı diye bağırıyor. Biri daha çıkıyor deli yabancı diye haykırıyor. Kendi kendine konuşup duruyordu diyor biri daha. Ayıp diyor bir başkası. Utanmıyor musunuz? Utanıyor Joachim. Elbette utanıyor ama o çocuk ona sormuyor ki bu soruyu. Değneğine sarılıyor. İki eliyle sıkı sıkı tuttuğu değneği yere saplar gibi toprağa dayayıp bir adım atıyor. Kaldırıyor. Gene dayıyor. Böyle yürüyecek biraz da. Çocuklar susuyorlar ansızın. Sessizlikte bir kadının uzaktan. Ağaçlığın arkasından bir kız, bir erkek iki çocuğu. Daha doğrusu bir kız adıyla bir erkek adını çağırdığı duyuluyor. Çocukların hepsi o yana koşuyor. Yemeğe çağrıldıklarını biliyorlar. Koşarlar tabii diyor Joachim. Çocukları unutuyor. Biraz daha çaba gösteriyor şimdi. Çıkmakta, ilerlemekte. Az vakti kalmış olmalı. Yola çıkalı kaç yıl oldu? 10 dakika. Ya var ya yoktur yürümeye başlayalı. Tilkicik koşmaz, sıçramaz. Uçardı bir sütundan bir sütuna. Önüne koca bir tas koymuştu. Ekmek parçalarını ıslatıp ıslatıp yemek artıklarıyla birlikte doldurduğu bir tas. Boynundaki ipi sütunun ayağına bağlamış. Gidip hücresinden tası, mutfaktan ekmekleri, artıkları getirmişti. Ama tilkicik büzüldüğü iki sütunun arasından çıkmıyordu, kıpırdamıyordu. Adamın elinden, çocukların değneklerinden, gürültülü kahkahalarından, tekmelerden, duvar diplerini aramak, burnuyla bir duvara değebilmek çılgınlığından kurtulduğunu biliyordu herhalde. Ama o kadar. Yarasını yalamak için başını geriye atmaya bile cesaret edemiyordu daha. Ama günler geçtikçe yarısını iyi etmiş. Joachim'in ipin yerine taktığı incecik, upuzun zinciri germeden oynamayı öğrenmişti. Sıra ile el ısırmaca, kovalamaca, saklambaç oyunlarını yaratmış, uydurmuştu kendi kendine. İlk günlerde Joachim'e çocuk diye bakıyor, tilkiye ses çıkarmıyordu ötekiler. Ama birkaç hafta sonra tilkinin kuyruğu iyice kabardı, pırıl pırıl bıyıkları, sağlığı yerinde bir hayvanda görülebilecek birer yay biçimine girdiği zaman davranışları değişenler olmuştu. Kimi bu çocukluğun çok uzun sürdüğünü söylüyordu. Kimi dine mi verecek kendini yoksa cambazhane hayvanlarına bakıcılık mı etmek istiyor diyordu. Kimi tilkinin koktuğunu, kimi ortalığı kirletip durduğunu, kimi manastırda böyle bir hayvan tutmanın günah olduğunu düşünüyordu. Joachim kulaklarına dek kızarıyor. Manastır başından, baş keşişten bir söz gelmedikçe tilkiye bakacağını söylüyordu içinden. Kendi yemeğinden, kendi ekmeğinden besliyordu onu. Suyunu çeşmeden içiyordu. Su kimsenin malı değildi. Zinciri uzundu. O tekne biçimli yalığa dek uzanıyor. Kıyısından içiyordu hayvan. Ama tilki, Joachim'in verdiklerinin gözünün önünde yiyip bitirdiği halde tasında her zaman bir şeyler bulunduğunu, Joachim neden sonra fark etmişti? Demek başkaları da besliyordu. Başkaları da seviyordu hayvanı. O zaman artık hiç kulak asmaz olmuştu söylenen keşişlere. Tilkinin varlığını kabul etmek, kaçınılamayacak bir komşuluğa güzellikle boyun eğmek gerektiğini anlamışlardı o söylenenlerde. Bir gün, öğle yemeğinden sonra, hem az sonra, keşişlerin çoğu avluda dolaşırken, Andreas dosdoğru gidip tilkicikle oynamaya başlamıştı. Hepsi de bunu beklemişti sanki. O günden sonra tilkiyle şakalaşmayan, kovalamaca ile saklanmaç değilse bile, el ısırmaca, tasından yemeğini alır gibi yapmaca oynamayanlar pek azdı. Tilki, keşişlerden birçoğunun hayvanı olmuştu. Manastırın malıydı artık. Seviyorlardı onu. Bir hayvanın da sevilebileceğini öğrenmişlerdi diye düşünüyor şimdi Joachim. Sevilebileceğini, sevilebilecek başka şeyler de olduğunu bu dünyada. Tanrı sevgisinden sonra, Tanrı'nın yarattıklarını sevebileceklerini. Ama farkındalar mıydı? Hayvan sevmenin, hayvan beslemenin günah olduğunu söyleyenler, insanların, hayvanların, bitkilerin, taşların Tanrı yaratıkları olduğunu kabul etmiyorlar mıydı? Tanrı'yı sevmek, yaratıkları sevmemeye mi bağlıydı? Ancak bunları o zaman düşünmesi, o zaman söylemesi gerekirdi, şimdi değil. Şimdi bunları düşünmek gerilemekti. Artık bu gibi düşüncelerin ötesine geçmiş olması gerekir. Karpuzlarla incirler neden sevilirdi? Üzümler, şaraplar neden sevilirdi? Neden her yıl onları yeniden görebilmenin heyecanıyla sarılırdı insanlar? Yaz sonlarında, kış başlarında Seviyorlardı onu. Boynundan bağlı olduğunu hiçbiri görmüyor, fark etmiyordu. Ama Tilkicik de bunu unutmuş gibiydi. Bağlı olmaktan yakınır gibi davransa, zincirinden şikayetçi görünse, görünecek olsa hepsi çözmeye gelirdi onu. Hem de koşa koşa. Tilkicik ormanda yaşıyor gibiydi. Oysa o zincirin ucunda. Yoksa ona mı öyle gelmişti? 1 Kasım sabahı, yağmurun durmadan yağdığı bir gecenin sabahı, Joachim tilkiciyi çulunun altında zangır zangır titrer bulmuştu. Joachim ürperiyor. Ürperiyor şimdi. Hafif bir esinti var. İnce bir yer. Ama başkalarını üşütmese bile Joachim'i ürpertiyor. Hala mı yürüyor? Duruyor mu, yürüyor mu? Bunu kendi nasıl bilebilir şu anda? Bu kadar düşünmek, bu kadar anmak, yürüyecek yerde durmak, hani ise gerisin geri yürümek o noktaya, tepeye varmak istemediği anlamına mı geliyor? Yağmur yağıyordu. İnce, sık, sert bir yağmurdu bu. Soğukla birlikte yağıyordu avluya. Kışın ilk soğuğuyla. Tilkicik sırılsıklam çulunun altında zangır zangır titriyordu. Çulunu değiştirmişti. Kuru, kalın bir aba parçası bulmuştu. Şiftesinin bir köşesinde sökmüş, içinden çıkardığı samanlarla, kıtıklarla kıvırıp torbalaştırdığı çulun dibini doldurmuş. Getirip yağmur sularının erişemeyeceği bir yere koymuş. Tilkiciyi eliyle oraya yerleştirmişti. Bir süre sonra hayvanın titreyişi kesilmişti. Şimdi küskün küskün yatıyordu yeni torbasının içinde. Hastalanmış olmalıydı. Kışın ilk soğuğuyla avluya inen bu yağmurun altında kendi binişi de incecik geliyordu ona o sabah. Çarçabuk ıslanmıştı. Önce kulak asmamıştı yağmura. Bütün öbür keşişler sütunların gerisinde, kemerlerin altında dolaşırken o açığa çıkmış. Ablanın ortasındaki kör kuyunun çevresine dolanmıştı birkaç kez. Sonra çekilmişti o da öbür keşişlerin arasında. Ama çok duramamış. Gene gelmişti kuyunun başına. Ürperiyordu. Ama şimdiki gibi değil. Şimdiki ürperişi duymak için bunca yıl, bunca bitmez tükenmez yıl yaşaması, utanmadan, utanç duyup bir şey yapmamanın utanmazlığı içinde yaşaması gerekecekti. Ürperişin içinde sazlığı, bataklığı yiyen gölgeyi görüyor. Ölü bataklığın, ölü sazlığın günle ölmesini, güne yenilmesini. Karanlık ölüleri yemekle başlar işe. Ölü oldukları için karanlığın doğal diyeceği olduklarını bildikleri için onu en çok direnç gösterenleri yemekle. Beni niye yemedi peki diyor Joachim kendi kendine. Yoksa o kadar ölü olmadığım düşüncesine mi kapılacağım şimdi de? Karşısı ölüme her akşam meydan okuduktan sonra bu akşam da meydan okumaya hazırlanıyor. Bunca yıldır, bunca yüzyıldır her akşam ölüme meydan okumak, sonra birkaç saatliğine yenilmek, canlılığın, ölmemişliğin belirtisi, dirildiğin özü değil de ne? Karşısı şimdi bütün parlaklığı içinde gün boyunca göstermediği bir dirilik içinde yanmaya başlıyor. Joachim gözlerini gene yumuyor. Bacakları artık yok. Ağırlıkları artık yok bacaklarının. O kadar mı yorgun? Oysa tepede, yukarıda, karşıya bakarken bir şey bulması, bir tümce bitirmesi, birkaç tümce bitirmenin günü de bitirme hakkını veren, duyuran, içe, gönle, duygulara denge sağlayan, kendini beğenmiş tokluğunu duyması gerek. Ondan sonra bir daha çıkmamasıya inmeye başlaması gerek. Bir daha çıkmaması ya. Bu da yeni bir şey ya. Bir daha çıkmama da nereden çıktı? Bir daha çıkmamayı ne zaman düşündü? Bunadım mı iyice diyor. Dudaklarının köşesinde bir kasılma duyuyor. Ne zamandır? Belki bir an önce. Belki bir yıl. Belki 10 yıl önce. Ne zamandır bilmiyor. Hatırlamıyor. Ne zamandır? Ama sanki uzun, çok çok uzun bir zamandan beri böyle bir şey duymamış. Ne zamandır kendi kendine gülememişti böyle. Dalmanın, dalgınlığa düşmenin sırası mı ya? Ürperiyordu. Ancak kuyunun çevresinde dolaşmaktan vazgeçmiyordu. Başını arada bir kaldırıyor. Kemerlerin altında yürüyenlere bakıyor. Sonra gelen otlara, ölmüş, yağmurun altında ölü kokularını salmaktan başka bir işe yaramayan otlara. Bütün bu ölümlerin, ot ölümlerinin, ot ölülerin kabarttığı iştahla daha da istediğini haykıran toprağa çeviriyordu gözlerini. Arada bir kendisine bakan biriyle göz göze geliyordu. Gözler hemen başka yana çevriliyordu. Biliyordu, anlıyordu bu yağmurun altında dolaşmanın onlara tuhaf göründüğünü. Hangi günahın kefaretini ödemeye kalkarak bu soğuk yağmurun altında dolaştığını merak ettiklerini. Günahı belki hiç yoktu bir bakıma. Bir bakıma ise birçok günahın yükü altında ezilmesi gerekirdi. Ama o anda kefaret ödemek aklının köşesinden bile geçmiyordu. Aklının köşesinde değil, orta yerinde duran başka bir şey vardı. Başka bir düğüm. Günahının neresiydi? Neresindeydi? Ne kadarıydı bu düğüm? Bilemiyordu ama Andronikos'un o anda hala sağsa, hangi dağ başında olduğunu bilmiyorsa da yağmurun altında yürümekte bulunduğunu bilmesiydi aklında düğümlenen. Yürümekteydi, üşümekteydi. Onu aramaya bile kalkmamıştı. Arasa bulamayacağını biliyordu elbet. Manastırın büyükleri onu aratmış olmalıydılar zaten. Bunu düşünerek kendini 2 aydır avuttuğunu, o soğuk sabahın soğuk aydınlıksızlığı içinde fark edince, değil yağmur altında dolaşmak, binişini atsa, gömleğinin donunu atsa, yağmurun altında çırılçıplak dolaşsa da yetmeyeceğini anlamıştı. Onu bulamazdı. Bulamaz mıydı? Yollara düşüp soramaz, araştıramaz. Onu bir görenler olmasın, bulunmasın, olacak şey miydi? Olabilir miydi? Onu tanıyacak, tanıyabilecek, hatırlayabilecek. Onun geçtiği yollardan geçerek ona ulaşmak büsbütün mü? Bulamamak. Bulamayacağını, arayan büyükler de onu bulamadıklarına göre bulmanın olanaksızlığını düşünerek. Yağmur sertti. Binişi ağırlaştıkça inceliyordu. Adımlarını gitgide ağırlaştırıyor. Kuyunun çevresinde dolap beygiri gibi. Dolap beygirleri, kuyu çıkrığı iniltileri, gıcırtılı tahta yuvaların esnek kulak paralayıcılığı içinde dönerken, bu dönüşleri hiçbir zaman bitmeyecek gibi gelirken, kapının çıngırağını işitmek önemli miydi? Kapıcı kesişin ağır, yorgun bir devinişle kapının sürgülerini çekişi avludakilerin, avludakilerden herhangi birinin kendinin dikkatini çekmeli miydi? İnsan niye sonradan bir özellik katmaya çalışırdı bu özelliksiz? Tek özelliği bir zincirin, bir halkası yerini tutmak olan olaylara. Bildiği, kapıyı açılan kemerin altına yer yarılmış da içinden çıkmış gibi, yaklaştığı görülmeden, yürüyüp geldiği sezilmeden, taşlaşmış bir sessizliğin koyuluğunda, Andronikos'un karşılarında durduğuydu. Duruyor Ioakim. Bundan önce, bu akşamdan önce de yıllardan beri her akşam gelip durduğu yerde, her şeyi ezbere de bilse, bir daha bakınırsa, yeni şeyler görebileceği duygusu içinde, durup bir an gözlerini yumduğu yerde. Arkasında ağaçlık başlıyor. Biliyor, önünde, dimdik inen yarın dibinde, koşmuş atların çiğnediği toprağı yenen, sivrisinek kümelerine yurtluk yataklık eden kokuşuk su, ötede, kaş tepenin eteklerinde, Palatinus'un yerinde, laciverde çalan bir deniz. Bu imge inatçı. Mavi ama ressamların kullandığı çeşitten bir mavi istiyor gözleri. Benliği, bağıran bir şey var içinde. Bağırıp haykırıp mavi isteyen. 3 parçalı şehrin parçaları arasındaki 3 parçalı deniz. Gözlerini yumuyor gene. Maviyi düşünüyor. Olanca gücüyle. Yalnız maviyi. Akmaya başlarken sular, batan güneşin aydınlattığı sağdaki uzak köyler, soldaki yakın köyler garip bir ışıma içinde can çekişmeye başlarken, başı döner gibi olurken, denizin yerinde Palinatus duruyor. Koca, esneyen, saray artığı ağızlarıyla. Ağza hiç de benzemeyen bu duvar girintilerine yıllardan beri ağız demekte gösterdiği inat.